7. bölüm. Dilinizi tutun. Vermont'ta çok tutulan bir tişört belgesi şöyledir: suskunluğu iyileştiremeyeceksen konuşma. Bilgece bir tavsiye değil mi? Haksızlığa uğradığınızda sessiz kalmak çok zordur. Sanki karşınızdakini sorumluluktan azade ediyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Ama Henry Ward Beecher'ın da dediği gibi, öfkeliyken konuşun. Bütün zamanlar için pişman olacağınız en iyi konuşmayı yapmış olursunuz. Bu bölümde başınızı belaya sokmaması için dilinizi tutmayı öğreneceksiniz. Zarafet dilin kontrol altında tutulmasıdır. Sözcükleri ağzınızdayken yutmak onları daha sonra yemekten daha iyidir. Roosevelt'ten bu alıntıyı yaptığımda seminer katılımcılarından biri gülmekten kırıldı. Bu sözün doğruluğunu zor yoldan öğrenmişti. Yeni tanıştığım bir kızla ilk çıktığımızda birbirimize hayat hikayelerimizi anlatırken onunla aynı kentten olduğumuzu ortaya çıktı. Bana Bayan Waldorf'u tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de hiç düşünmeden, "O yaşlı koca karıyı mı diyorsun?" derslerinden nefret ettiğimi, onun da sınavda beni çaktırdığını anlattım. Kız arkadaşımın yüzünde gülünç bir ifadenin belirdiğini çok geç fark ettim. Sonunda sözüm bitirdiğimde, "Bayan Waldorf benim üvey annemdir," dedi. Kahretsin. O noktadan sonra akşam berbat oldu. İkimiz de bir an önce sona ermesini bekledik. Keşke bu genç adam kız arkadaşıyla çıkmadan önce Oscar Wilde'ı okumuş olsaydı. Wilde bir kitabında karakterlerinden birini şöyle tarif eder: hiçbir şey söylememek gereken psikolojik anı çok iyi bilirdi. O nedenle ağzınızı açmadan önce söylemek istediğiniz şeyin sonra dönüp hayalet gibi sürekli yanınızda dolaşmasının mümkün olup olmadığını bir düşünün. Dönüp size vurma olasılığı varsa sözünüzü kendinize saklayın. Diplomatça bir yöntem olarak suskunluk. Diplomat hiçbir şey söylemeden önce iki kere düşünen insandır. Düşüncenizi kendinize saklamanın niçin ve ne zaman yerinde olacağını gösterebilmek için bir iş mülakatı örneğini kullanalım. Görüşmecinin size eski şefinizi beğenip beğenmediğinizi sorduğunu düşünün. Varsayın ki firmadan ayrılmanızın nedeni de eski şefinizle aranızdaki sürtüşmeydi. Eski patronunuz hakkında kötü şeyler söylemeniz, bunu ne kadar hak ediyor olursa olsun, sizin için hiç de olumlu bir puan olmayacaktır. Will Durant'ın belirttiği gibi, başkaları hakkında kötü konuşmak, kendimizi övmenin onursuz bir yoludur. Mülakatı yapan kişi gözlemlerinizi paylaşsa bile sizin geveze olduğunuzu düşünecektir. Günün birinde kendisi hakkında da küçük düşürücü benzer şeyler söyleyebileceğinizi aklından geçirecektir. Bir kilisenin ilan tahtasında asılı bir özdeyişte şöyle deniyordu: size dedikodu yapan birisi başkalarına da sizin hakkınızda dedikodu yapacaktır. Bu durumda sessiz kalmak mertliğin daha iyi bir yanıdır. Mertlik, kişinin tehlikeyi metanetle karşılamasını mümkün kalan zihinsel ya da manevi güç olarak tanımlanmaktadır. Ciddi olun. Kötü konuşma dürtüsüne boyun eğmeyi reddedin. Eski işvereninizi aşağıladığınız için kimse size saygı duyacak değildir. Bir şey söylemek istiyorsanız bunu yapıcı bir şekilde ifade edin. Her şeyi "kendisinden çok şey öğrendim" diye özetleyebilirsiniz. Bu ifadenin doğruluğu kuşku götürmez ve duygularınızı dile getirmenin çok daha zarif bir yoludur. Suskun kalın. Suskunluk güç kaynağıdır. Suskun kalmanın bir başka yararını daha görmek ister misiniz? Eğer birisi söylediklerinize direniyorsa, kısa bir aradan sonra kendisine "Peki siz ne öneriyorsunuz?" sorusunu yöneltmek, o kişiyi önerinizi dikkate almaya ikna etmenin mükemmel bir yoludur. Yıllarca önce Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi benden yoğunlaşma konusunda bir atölye çalışması örgütlememi talep etmişti. Programdan bir gün önce otele indim ve personelden önceden gelmiş olması gereken ve içinde ertesi gün seminerde dağıtılacak özetlerin bulunduğu kutuyu vermelerini rica ettim. Uzun süre aradıktan sonra kutuyu bulamadıklarını söylediler. Önümdeki tek seçenek özetleri yeniden hazırlayıp o gece çoğaltmaktı. O zamanlar 24 saat açık fotokopi dükkanları henüz yoktu. İki elim böğrümde kala kalmıştım. Sonunda otelin ofisinde bir bilgisayarla bir fotokopi makinesi bulunduğunu gözüme çarptı. Durumumu açıkladım ve aletleri kullanıp kullanamayacağımı sordum. Mallarına özen göstereceğimi ve kullanım karşılığında bir ödeme yapmaya hazır olduğumu söyledim. Ofis yöneticisi talebimi geri çevirdi. Öne sürdüğü gerekçeyi tahmin edebilirsiniz. Eğer size bilgisayarımızı kullanma izni verirsek herkese vermek zorunda kalırız. Çekingenliğinin nedenini anlamıştım. Aletleri iyi kullanıp kullanamayacağımdan emin değildi. Ve hayır demek, evet demekten çok daha kolaydı. Kibarca ısrar edersem her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir sonuca ulaşabileceğimin farkındaydım. İnsanları sabitlendikleri bir konumdan çıkarma gücüne sahip bir tekniğe başvurdum. Peki siz ne öneriyorsunuz diye sordum ve sustum. Yönetici mırın kırın etmeye başladı. Ben ise dilimi tutmaya devam ediyordum. Suskunluğum onu duruma bir de benim açımdan bakmaya zorladı. Artık beni düşüncesiz bir redle başından savmak yerine soruna sahip çıkmak, çözümü için sorumluluk üstlenmek zorundaydı. Sonunda yumuşadı. Peki, bilgisayarı ve fotokopi makinesini kullanabilirsiniz. Ama lütfen özen gösterin. Kullandım ve özen gösterdim. Ayrıca zaman ayırıp otelin genel müdürüne elemanının özel hizmetini vurgulayan ve zor durumunda bana yardımcı olduğu için şükranlarımı sunan bir mektup yazdım. Arkadan yazılan bu mektup sürecin önemli bir parçasıydı. Size suskun kalmayı, isteğinizi haksız bir şekilde elde etmede kullanmanız için önermiyorum. Siz ne öneriyorsunuz? Ya da benim yerinde olsaydınız ne yapardınız? Veya siz olsanız ne hissederdiniz gibi sorular sorup sonra susmak, benim görüşüme göre ancak sağlayacağınız yararın pahasını ödemeye hazırsınız dürüst yöntemlerdir. Diğer kişiyi kendisini sizin yerinize koymaya zorladığı için bunlar ters empati cümleleridir. Öteki kişinin katkısına değer biçtiğiniz ve cömertliğini kötüye kullanmadığınız sürece bu yöntemle istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Suskun kalmak en dokunaklı konuşmadan bile daha ikna edici olabilir. Eğer oteldeki yöneticiyi bilgisayarını niçin kullanmam gerektiğini kanıtlayacak nedenler sayıp dökerek zorlamaya çalışsaydım sadece direncini daha da pekiştirmiş olurdum. Ne kadar çok sözlü atak geliştirirsem o kadar inatlaşacaktı. Israr yararlı olabileceği gibi geri de tepebilir. Gıcırdayan tekerleği bazen yağlamak, bazen de tümden değiştirmek gerekir. Suskunluk mu, silahlanmak mı? Çok konuşmama konusunda konuşulacak çok şey vardır. Bir süre önce ofisini yeni bir iş merkezine taşımış olan bir portre fotoğrafçısı bu tekniği nasıl başarıyla kullandığını anlattı. Sue, yeni halıların döşenmesi için halıcıyla iki kez randevu belirtmişti. Ama her ikisinde de halıcı son dakikada telefon ederek randevuyu iptal etmişti. Sonunda işin açılışta 3 gün önce yapılması konusunda anlaşmışlardı. O gün Sue gene sabırla işçileri beklemiş. Randevu saati gelip geçmiş ama kimse görünmemişti. 2 saat sonra ekip şefi telefon ederek bir sürü gerekçe saymış ve ancak pazartesi günü gelebileceklerini söylemişti. Sue tam ağzına geleni söylemek üzereyken aklına bir soru yöneltip susup bekleyerek adamı sorumlu tutmak gibi daha iyi bir yol gelmiş. Soğukkanlılığını yitirmeden ama kararlı bir ses tonuyla yeni bir gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirttikten sonra sormuş. Ben sizin 3 kere randevunuzu iptal etmiş olsaydım kendinizi nasıl hissederdiniz? Ve susup beklemeye başlamış. Usta yeni bir gecikmenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını anlamaya başlamış olsa da gene gerekçelerini tek tek tekrarlamaya başlamış. Bu kez Sue'ye şunu sormuş. Pazartesi için 7 foto randevum varken ne yapmamı önerirsiniz? Bu tür soruları kibarca sürdürüp ardından suskun kalarak sonunda ustayı işi o gün tamamlamayı kabul etmek zorunda bırakmış. Sue, Tongu Fu'dan önce bu noktaya baskı uygulamaya çekinirdim dedi. Geri adım atar, ertelemeyi kabul eder ve gene kendimi feda etmiş olurdum. Atölye çalışması ses boşluğunu hemen doldurmaya çalışmak yerine bundan rahatsız olmamayı bana öğretti. Sonuç olarak artık insanların yakasını hemen bırakmıyor, yumuşak başlılığımdan yararlanmalarına izin vermiyorum. Suskunluğa ne zaman başvurmalı? Suskunluk, çürütülmesi en güç kanıtlardan biridir. Uzun bir sessizlik arasından rahatsız olmamak özellikle müzakerelerde önemlidir. Gene bir iş mülakatında olduğunuzu ve size ne kadar ücret talep ettiğinizin sorulduğunu varsayın. Hemen deneme kabiliğinden 35 bin dolar olur mu derseniz karşınızdaki pazarlıkla bunu daha aşağı indirmenin mümkün olduğunu anlayacaktır. Susup, size hiçbir cevap vermeden "Şaka mı yapıyorsun?" der gibi kaşlarını yukarı kaldırıp bekleyecektir. Bu tepki karşısında gerileyip zayıf bir sesle "Burada çalışmayı gerçekten istediğim için 30 bini de kabul edebilirim." demeniz pekala mümkündür. Ya da talebinizi haklı göstermek için "Eski işlerimde aldığım para da bu kadardı. Ya da başka firmalarda benzer görevde bulunanlar da bu kadar alıyorlar." türünden şeyler söylemeye başlarsınız. Telaşınız kesinlikle daha azına razı olacağınız açık bir göstergesi olarak yorumlanacaktır. Bunun yerine 35 bin yanıtını kendinizden emin bir sesle telaffuz eder ve cümlenin sonuna nokta koyarsanız talebiniz adil bir talep olarak algılanacaktır. Eğer görüşmeci hiçbir şey söylemeyip sizi sınamaya denerse görünümünüzü muhafaza edin. Deneyimli görüşmeciler basınç altında suskun kalma yeteneğinin firmalarına kazandırmada yarar olan güçlü bir karakterin ve olgunluğun göstergesi olduğunu iyi bilirler. Dilini tutmayı bilmek, sözlü dövüş sanatının en önemli becerilerinden biridir. Konfüçyus, "Suskunluk hiçbir zaman ihanet etmeyen gerçek bir dosttur." demişti. Konuşmanın yarardan çok zarar getireceği durumlarda sessiz kalmayı öğrenerek kendinize bir dost daha edinebilirsiniz. 8. Bölüm. Ne söyleyeceğinizi bilmediğinizde ne söylemelisiniz? Üzerinde oturduğunuz söz sandalyesini birisi aniden altınızdan çekiverse, ne söylemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Birinci olarak birisi yaralayıcı bir sözle kafanızı allak bullak ettiğinde ne söylememek gerektiğini bilmeniz çok önemlidir. Bu doğru değil türünden şeyler söyleyerek kendinizi savunmaya ya da olumsuz açıklamayı, bunu kabul etmiyorum türünden bir yalanlamayla reddetmeye çalışmayın. Niçin? Birisi size beklenmedik bir sözlü darbe indirdiğinde siz infial içinde bunu reddederek karşı saldırıya geçerseniz zokayı yutmuşsunuz demektir. Eğer birisi "Niçin hep savunmadasın?" derse ve siz de "Hayır, hiç de savunmada değilim." diye karşılık verirseniz sadece onun açıklamasını pekiştirmiş olursunuz. Eğer birisi bir bayanı aşırı duygusal olmakla itham ediyor ve o da "Ben duygusal değilim" diye itiraz ediyorsa ister istemez iddiayı kanıtlamış olur. Yapma demeye son verin. Akıl her şeyi harfiyen alır ve bir fikrin tersi üzerinde odaklanma yeteneği yoktur. Atölye çalışmalarımızın birinde bir katılımcı itiraz etti. "Bu bana saçma geliyor. Bir şeyin doğru olmadığını söylemek nasıl olur da onu teyit eder?" Büyük soru. Aklın söylenen bir şeyin tersini tahayyül etmediği anlamak gerekiyor. Atölye çalışmalarımızdan birinde bir katılımcı itiraz etti. "Bu bana saçma geliyor. Bir şeyin doğru olmadığını söylemek nasıl olur da onu teyit eder?" Büyük soru. Aklın söylenen bir şeyin tersini tahayyül etmediğini anlamak gerekiyor. Sadece işittiğini duyar. Ona bir şey yapma dediğinizde tam da önlemek istediğiniz şeyi yapar. Basit bir örnek bunu gözler önüne serer. "Lütfen ağzımın suyunu akıtacak kadar tatlı, kaymaklı dondurmayla dolu bir cam kaseden söz etme. Vanilyalı dondurmanın iki yanından aşağı süzülen lezzet dolu erimiş çikolata kümelerini tasvir etme. Üstünde kiraz taneleri bulunan çalkalanmış köpüklü beyaz krema tepeciklerini artık düşünme. Uzun saplı kaşığını o hoş tatların lezzet dolu karışımına daldırıp dudaklarına götürdüğünü ve dilinin ucuyla tatlını hayal etmeye son ver." Son verebilir misiniz? Aklınız sözcüklerin çağrıştırdığı resimler üzerinde odaklanır ve etme, düşünme ve son ver gibi talimatlara kulak asmaz. Sporcular bu yüzden hayallerinde arzu etmedikleri şeyleri değil, arzu ettikleri şeyleri canlandırırlar. Profesyonel koçlar bu yüzden "Bu kadar hızlı sallanma" demez, "Daha yavaş sallan" derler. Müzisyenler bu yüzden kendilerini "Yüksek sesle çalmamalıyım" yerine "Yumuşak çalmalıyım" derler. Başkalarıyla konuşurken ya da kendi kendinizle konuşurken sadece olumlu kelimeler kullanın. Çalışma arkadaşınız "Niçin sinirleniyorsun?" dediğinde "Ben sinirli değilim" derseniz izlenimini daha da pekiştirirsiniz. Bir dostunuz "Bu kadar ürkek olma" dediğinde "Ben ürkek değilim" derseniz kelimeyi böyle olumsuz kullanmanız hoşa gitmeyen görünümü daha da güçlendirir. Richard Nixon bunu zor yoldan öğrendi. Mevkiini kullanarak kişisel yarar sağladığı yolundaki ithamlara televizyonda da yayınlanan bir röportajda "Ben düzenbaz değilim" sözleriyle karşılık vermişti. Olumsuz suçlamaları geri püskürtmek amacını taşıyan bu sözler aslında konumunu daha da zayıflatmış ve kendisine duyulan tepkiyi pekiştirmişti. Bu çok önemli ilke her türlü iletişimde geçerlidir. Yerel televizyonların birisinin sunucusu bir gece programını şu deyişle kapatmıştı: "İnsanları huzursuz etmenin en güvenilir yolu yapmayın demektir." Aynı şey başka arzu edilmeyen davranışlar için de geçerlidir. Sokakta birbirleriyle dalaşan çocuklara "kavga etmeyin" dediğinizde ne olur? Ağlamayacağım diye kendinize güç vermeye çalıştığınızda bunun etkisi nasıl olur? Elemanlarınıza "işe geç gelmeye artık bir son verin" dediğinizde ne olmaktadır? Bugünden itibaren kendinizle ve başkalarıyla iletişim kurarken hep olumlu cümleler kullanın. Birbirinize saygılı davranmanız gerekir. Yüzümde bir Mona Lisa tebessümü olacak. Pazartesinden itibaren işe zamanında gelin. Zamanında derken saat 8'de aşağıdan kahvenizi alıyor olmanızı değil, masanızın başında telefonunu yanıtlamaya hazır olmanızı kastediyorum. Bugünden itibaren kendinizle ve başkalarıyla iletişim kurarken hep olumlu cümleler kullanın. Birbirinize saygılı davranmanız gerekir. Yüzümde bir Mona Lisa tebessümü olacak. Pazartesinden itibaren işe zamanında gelin. Zamanında derken saat 8'de aşağıdan kahvenizi alıyor olmanızı değil, masanızın başında telefonları yanıtlamaya hazır olmanızı kastediyorum. Soruya soruyla cevap verin. Öfkenin en iyi ilacı geciktirmedir. Birisi beyninizdeki düşünceleri okursa nasıl tepki gösterirsiniz? Böyle bir durumda "ne demek istiyorsunuz" sorusuyla topu hemen karşı tarafa geri atın. Bu sorunun güzelliği çok çeşitli düzeylerde işlerli olmasındadır. "Ne demek istiyorsun" sorusu. Bir şeyler söylemiş olmanızı sağlar. Öfkenizi geciktirir ve sizi saldırıya tepki göstermekten alıkoyar. Temelde yatan konuyu açığa çıkararak size gerçek durum üzerine konuşma fırsatı verir. Kendinizi toparlamanız için zaman kazandırarak düşüncelerinizi ileride pişman olmayacağınız bir şeyler söyleyecek şekilde düzenlemenizi mümkün kılar. Ham değil, tersine zekice bir tepki işlevi görür. Kıskançlığın hemen her zaman diğer kişinin durumunu bütünüyle yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı söylenir. Öfke de öyledir. Bu konu bir seminerde gündeme geldiğinde katılımcılardan biri gönüllü olarak söz alıp şöyle dedi: "Ben bu yöntemi geçen hafta farkında olmadan kullandım. Tek bildiğim çok iyi işe yaradı." Şunları anlattı: "Çalıştığım iş yerinde 6 ay önce terfi ettim. Şimdi eski arkadaşlarımın şefiyim. Kibarca söylersek çok hassas bir durum. Cuma günü tam paydostan önce en beğendiğim elemanlarımdan biri odama geldi. Kapıyı kapatıp koltuğa oturdu ve bana hiç de iyi bir şef olmadığımı söyledi. Afallamıştım. İnsan ilişkilerindeki becerileriyle övünen birisiyim. Önce elimden geleni yapmaya çalışıyorum demek istedim ama sonra bunun kendimi haklı gösterme çabası olarak algılanabileceğini düşündüm. Bunun yerine ne demek istediğini sordum. O zaman şunu dedi: "Kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Haftalardır ekip toplantısı yapmadık." Bu sayede asabını bozan şeyin iletişim bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Böylece benim iyi bir şef olup olmadığım yerine herkesi bilgilendirebilecek için neler yapmamız gerektiği üzerinde konuşmaya başladık. Cahil mi, bilgili mi? Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar. Bir süre önce bir arkadaşım teşekkür etmek için aradı. 6 yaşındaki oğlum geçen gün karşıma dikilip benden nefret ettiğini, annesi olmamı istemediğini söyledi. Çok kırılmıştım. İlk düşüncem, "Nankör çocuk, senin için bütün yaptıklarımdan sonra bana bunu nasıl söylersin" demek oldu. Ama bunun bir faydası olmayacağını düşündüm ve aklıma sizin ithamlara soruyla karşılık verme öneriniz geldi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. İçini çekerek anlatmaya başladı. "Cimlerdeki partiden sonra bütün arkadaşlarım gece yatıya kalacak. Biri ben eve döneceğim. Bu çok kötü." Sinirini bozan gerçek neden ortaya çıkmış olduğu için ertesi gün kendisinin hokey maçına yetişmek üzere sabah erkenden yola çıkmak zorunda olduğumuz için yatıya kalmasının mümkün olmadığını anlattım. Bu soru sayesinde ağzımdan kötü sözler çıkmasını önleyebildim. Oğlumun kırıcı yorumuna körü körüne tepki göstermek yerine kendisiyle durumu açık bir şekilde konuşabildim. Kaynağı aramak mı, yüzeysel tepki mi? Cehalet gönüllü talihsizliktir. Aşağıdaki öykü, sorunlu bir duruma yol açan nedeni açığa çıkarmanın niçin önemli olduğunun başka bir örneğini sunmaktadır. Öğretmenin biri, yağmurlu geçen bir hafta sonundan sonra sabah içeri girdiğinde sınıfın ortasında yerde bir su birikintisi görür. Hademeyi çağırıp birikintiyi gösterir. O da bir bez getirip suyu kurular ve yeri siler. Ertesi sabah aynı senaryo tekrarlanır. Öğretmen üçüncü gün sınıfa girdiğinde gene su birikintisiyle karşılaştığında bina amirini arayarak 3 gündür aynı durumla karşılaşıyorum. Lütfen gelip bir bakar mısınız der. Yaşlı teknisyen birkaç dakika sonra kapıda göründüğünde elinde bez yoktur. Öğretmen şaşkın bir bakışla yeri nasıl sileceksiniz diye sorar. Silmeyeceğim der usta. Ben sızıntıya gidereceğim. Birisi yanlışlıkla ya da kaba bir şey yaptığında insanlar çoğu zaman su birikintisini silmeye çalışıyor. Problemin kaynağını arayıp tamir etmek yerine yüzeyde görünen şeye tepki gösteriyorlar. Akıllarından geçeni okuyun. İncelik aslında bir tür akıl okumadır. Birkaç yıl önce kilisedeki bir düğün provasına katılmıştım. Koridordaki kafilede yer alan ve ellerinde çiçek buketi taşıyan 5 yaşındaki kız birden huysuzlaştı ve devam etmek istemediğini söyledi. Annesi kızını disipline etme çabasıyla hemen dışarı çıkardı. Birkaç dakika sonra kiliseye yeniden girdiklerinde kız yine aynı huysuzluğu yaptı. Utanç içindeki anne uslu davranması için kızını azarlamakla yalvarmak arasında gidip geliyordu. İki yaklaşım da işe yaramadı ve çocuk surat asmaya devam etti. Tam gelinle damadın sabrı tükenmek üzereyken kızın büyük annesi yavaşça sordu. Liza, sen bugün yemekten sonra uyudun mu? Küçük kız hayır anlamında kafasını salladı. Huzursuzluğunun asıl sebebi işte ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadın yorgun ve aşırı heyecanlı torununun azara değil uykuya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kızı kollarına alıp arkada bir yerdeki bir sıraya yatırdı ve sakinleştirici bir ninni söylemeye başladı. Kız birkaç dakika sonra uykuya dalmıştı. Büyük annenin gergin bir duruma böyle bilgece yaklaşmasına tanık olduğum için kendimi çok talihli hissettim. Kızın davranışı karşısında anne sadece su birikintisini siliyor, o yüzden de birikinti yeniden ortaya çıkıyordu. Küçük kızın aklını okuyan, onun ne hissettiğine duyarlı olan büyük anne ise gerçekten ne olduğunu tahmin edip arızaya giderebiliyordu. Bu sizin açınızdan ne anlama gelebilir? Birisi yanlış bir davranış içindeyse iki tercihiniz olabilir. Ya şikayet edersiniz ya da soru sorabilirsiniz. Çoğu zaman söz topunu konuşma sahasının karşı tarafına geri atarak sorunun nedenini açığa çıkarabilirsiniz. Niçin böyle düşünüyorsunuz ya da ne demek istiyorsunuz gibi sorularla arzu edilmeyen davranışların kaynaklarını saptayarak giderme yolunda adımlar atabilirsiniz.